Yarının Dünyası. Yarınları bugünden konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Hakan Özalpuk. Banu Özdemir'le birlikte 16 kısa haberlerine kadar bu yayının size sağlıklı bir şekilde ulaşmasına çalışacağız. Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün tıp bilişimi ve biyoistatistiğin son teknolojilerle ilişkisi hakkındaki gelişmelere bir bakacağız. Bu anlamda biyoistatistik ve tıp bilişimi gelecekteki hayatımız ve bugünleri nasıl etkiliyor? Makine öğrenmesi ve yapay zeka ile ilişkisi nedir? Kullanıldığı alanlar, geleceğin teşhis ve tedavilerindeki önemi ve tabii ki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin konu hakkındaki çalışmaları. Evet, konuklarımızı hemen tanıtayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kemal Turhan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Bölümünden Araştırma Görevlisi Serbülent Ünsal. Öncelikle Kemal Bey'e bir merhaba diyelim. Kemal Bey merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz yayınımıza. Hemen bir Serbülent Bey'e de merhaba demek isterim. Serbülent Bey hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çalışmaları üzerinden tıp bilişimini ve biyoistatistiği konuşacağım. Serbülent Bey izin verirseniz bir miktar Kemal Bey'e sorularım olacak. Sonra size döneceğim. Hatta kalmanızı rica edeceğim. Kemal Bey tekrardan hoş geldiniz. Tıp bilişimi deyince biz ne anlayalım? Evet, iki kelimeyi de biraz aşinayız ama tıpta kullanımı nedir?
Evet, bunu tabii daha geniş bir şekilde tanımlamak mümkün ama ben kısaca özetlemeye çalışacağım. Evet. İnsanlık varoluğundan beri aslında bu kültürel birikimini bir şekilde kayda alıyor, yönetiyor. Hı hı. Bu bağlamda da bilimsel bir çerçeveye oturması için bunlara ilişkin kavramlar, yöntemler, beceriler ve araçlar geliştiriyor. Hı hı. Biz veri bilim açısından düşündüğümüz zaman da sağlık alanında özellikle sağlık bilimlerinde ve kökünde ana merkezinde tıp bilimi olmak üzere, evet, bunlara yönelik kavram, araç ve yöntemleri düşünmeliyiz tıp bilişimi deyince ilk olarak. Evet. Daha sonra özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen hesaplama kapasitesi ve teknolojik birikimler sonuçta tıpla ilgili veri biliminde önemli değişim yarattı. Hı hı. Tıp bilişimi aslında bu değişime ayak uydurmada önemli bir merkezi oluşturan bir bilim dalı. Evet. Bu şekilde anlayabiliriz kabaca. Evet.
Peki içerisindeki disiplinlerden söz edersek kimlerden yararlanıyor? Herhalde bilişim deyince aklımıza hemen bilgisayar geliyor. Sonrasında neler var? Hangi disiplinler bir araya geliyor?
Tabii ki özünde merkezinde tıp yer almak üzere, hı hı, özellikle mühendislik bilimiyle çok yakın ilişkide. Data bilimi dediğimiz işte içerisinde bilişim teknolojilerinin, bilgisayar mühendisliğinin diğer mühendislik alanlarında yoğun olarak bulunduğu ve tabii diğer sağlık alanında yer alan diğer bilim dallarında etkin olarak görev aldı. Merkezi bir kavşak noktası da diyebiliriz tıp bilişimi için.
Evet. Bu yüzden de önemli olmalı. Sizce nedir tıp bilişiminin önemi?
Şöyle tanımlayabiliriz. Teknolojik gelişmelere paralel olarak aslında tıp alanının veri kaynakları ve üretim biçimi, hı hı, çok radikal biçimde değişti aslında. Hı hı. Dolayısıyla bilgi zamandan, mekandan ve bireyden bağımsız bir nitelik kazandı. Hı hı. Bu bağlamda biz özellikle tıp bilişimcileri olarak tıp alanını şu şekilde de özetliyoruz. Bir tıp döngüsü içerisinde tanımlıyoruz. Ona gözlem, tanı ve tedavi döngüsü diyoruz aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu döngü kendi semantik anlamsal döngüsü içerisinde doğru, hatasız ve güvenli biçimde sürmesini sağlamak aslında tıp bilişiminin en önemli önemini ifade edebilecek kavramlar aslında.
Evet. Peki tıp
dolayısıyla bir somut bir örnek vermek gerekirse, yani en basitinden hastanın sağlık kayıtlarının, hı hı, evrensel ölçekte, küresel ölçekte el değmeden hızlı, güvenli bir biçimde paylaşılmasını sağlamak arka tarafında aslında önemli derecede elektronik içerik standartlarının geliştirilmesi, tıp ve mühendislik alanlarının, yazılım sektörünün, yazılım alanının, bilgisayar mühendisliğinin çok ciddi çalışmaları sonucunda ancak bunlar oluşulabilir. Hı hı. Ve oluşu da günümüzde tam olarak karşılamasa da ihtiyaçları. Evet. Sonuçta tıp bilişimi de bu konuda merkezde yer alan bir bilim dalı olduğu için, hı hı, bunların da sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için tıp bilişimi uzmanları, teknisyenleri ve iş görenleri bu disiplin altında aslında eğitilmeleri gerekir. İşte Türkiye'de belki bizim bir misyonumuz da bu alanın temel yapı taşlarını oluşturmaya çalışmak.
Evet.
Tıp Bilişimi Derneği var. Bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Buradan kendilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı da sunuyorum.
Evet. Tıp bilişimi tabii COVID-19 gibi dünya çapında bir salgın yaşadık. Burada hepimizin gözü kulağı sağlıktaki gelişmeler, sağlık teknolojilerindeki gelişmelere yöneldi. Bu anlamıyla tıp bilişimi bu COVID-19 öncesi ve sonrası diye bir kıyaslama yaptığınızda nereye doğru yol alıyor? Nasıl şeyler öğrendi COVID-19 sürecinden?
Aslında bu tıp bilişimi bu konuda hazırlıkları yapan, öngörüde bulunan bir bilim alanı aslında ve belki de COVID-19 süreci hastalık süreçlerinin yönetilmesi, yeni ilaç geliştirilmesi, işte aşı geliştirmesi süreçlerinde aslında en önemli aktörlerden birisiydi gerçekten. Tabii bu yaşadığımız süreç bize bunların açığa çıkmasını sağlamış oldu. Belki de bu işte hem tıp mesleğinde çalışan hekim arkadaşlarımızın hem mühendislik alanlarının daha dikkatle bakmaları gereken bir alan olduğunu ortaya koymuş oldu aslında.
Evet.
Yani COVID-19 sonrası tıp bilişimi hem önemini hem de gücünü arttırmış oldu diyebiliriz.
Evet. Peki biyoistatistik bu süreçlerin neresinde yer alıyor?
Şöyle söyleyebiliriz. Aslında bizim Türkiye'de özellikle tıp fakültelerinin ana bilim dallarının yapılanması sürecinde dağınık bir yapıda bulunan işte tıp bilişim ve biyoistatistik ana bilim dalları birleştirildi YÖK'ün bir kararıyla. Ortak kümeleri olmasına rağmen zorunlu bir birliktelik, daha doğrusu organik bağları olan bilim dalları olarak da düşünmek çok doğru değil. Ama birliktelikleri de çok şey değildir. Hani ortak kümeleri olan alanlar. Şöyle bir ayrım yapabilirim ben kendi adıma. Aslında istatistik temelini matematikten alır ve diğer bilim dallarının, herhangi bir bilim dalının teorik matematik konusunda çok uzman olmasak da kolay kullanılabilir metodolojiler üretir, modeller yaratır, algoritmalar sunar. Hatta günümüzde bunlar biraz daha software ağırlıklı sunulduğu için kavramsal düzeyde istatistik biliyor olmak aslında bu yöntemleri kolayca uygulamayı sağlar. Bir istatistiğin özelliği de sağlık bilimlerine yönelik olarak aslında sağlık bilimlerinin bilimsel çalışmalarda dili diye diyebiliriz. Kanıta yönelik, matematiksel kesinlikle sunar aslında. Ona yönelik bir çerçeve sunar. Tıp bilişimi ise aslında şöyle bir eksende ayrılır biyostatistikten. Günümüzde biyoinformatik, nöroinformatik, immünoinformatik gibi yeni gelişen, özellikle bu COVID süreçlerinden sonra kanser sürecinde yaşanan tedavi ve tanı yöntemlerinin süreçlerinden sonra bu bilim dallarının teknolojik gelişmeler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda doğrudan pratikte kullanılabilecek uygulamalar yaratma konusunda farklılaşır. Yani biyostatistik daha çok bilimsel katkı sunar, dolaylı bir etkisi vardır günlük pratiğe, hekimliğin günlük pratiğine, sağlık alanı günlük pratiğine. Dolayısıyla böyle bir birliktelikleri var. Birbirlerine destek olan, birlikte olmaları yadırganmayacak iki ana bilim dalı aslında.
Evet, peki bu iki başlık, tıp bilişimi ve biyoistatistik, teşhisler anlamında bize neler kattı? Teşhisler için önemi neydi ve şu anda nasıl kullanılıyorlar teşhis noktasında?
Şöyle söyleyeyim, mesela biyoistatistik doğrudan herhangi bir hastalığın teşhisinde kullanılmaz. Yani bu şunu yapar, mesela veri toplama, analiz etme, yorumlama pratiğinde bu bilgileri işte matematiksel bir kesinlikle ifade etmeyi sağlar ve literatüre katkı sağlar.
Evet.
Yani siz bilimsel bir katkı sağlayacaksanız literatüre, orada biyoistatistiğin önemi çok yüksektir ve bu olmaksızın da yayın yapmak normalde işte basın haberinden öte gitmez yani ve dikkate de alınmaz. Dolayısıyla ama tıp bilişimi ise dediğim gibi bütün bu bilim dallarının ortak kümesinde ve özellikle de bu teknolojinin akılcı, yaratıcı bir formda kullanımıyla doğrudan tıp döngüsü içerisinde, hani gözlem, tanı, tedavi demiştik ya, orada kullanılabilir uygulamalar geliştirmek amacındadır.
Evet.
Örneğin COVID sürecinde hastanın HES kodunu alması ya da işte hastanın test sonucunun cep telefonundan iletilmesi gibi şeyler bile tıp bilişiminin aslında odağında olan, özellikle bu bilim dallarındaki gelişmeleri pratiğe dönüştüren bir ana bilim dalı olma özelliği taşıyor aslında.
Evet, piyasada sıklıkla duymaya başladık sağlığımızı takip eden akıllı teknolojik cihazlar. Tıp bilişimi bu cihazlarla ilişkisi anlamında neler söylemek istersiniz?
Şöyle söyleyebiliriz, özellikle belki yapay zeka özdeşer konusuna da buradan bir atıfta bulunabiliriz.
Evet.
Aslında teknolojinin günümüzde ürettiği her cihaz, ürün, her neyse, onların her birinin akıllı birer cihaz olma özelliği taşımasını sağlıyor yapay zeka.
Hı-hı.
Yani buradan da dolayısıyla siz üretilen her türlü cihazın, nesnelerin, insanların, hekimlerin, sağlık çalışanlarının, hemşirelerinin internet ortamında akıllı bir şekilde bir araya getirirseniz o zaman buradan müthiş uygulamalar ortaya çıkıyor.
Hı-hı.
Yani ben en son yaşadığım bir olayı, kendi arabamda yaşadığım olayı ifade edeyim. Sonuçta tatil için memleketime gelirken arada bir ekranda kahve fincanı devrilebilir uyarısı çıkıyordu.
Hı-hı.
Düşünün, bu da aslında günümüzde yapay zekanın bir örneği. Bu aynı şeyler, örneğin işte neuro guidance denen, işte bir siniri keseceğiniz zaman otomatik olarak bir hekimin uyarılması gibi bir şeydir yani.
Hı-hı.
Dolayısıyla bilemiyorum sonunda cevap olduğunu.
Evet, evet. Belki de vücudumuzdaki herhangi bir değerin yüksekliğini bir sağlık kuruluşuna bildiren bir bilişim sistematiği de aslında hayat kurtarıcı olabilir. Bu noktada tedaviler için teşhisleri biraz konuştuk ama tedavilere yönelik olarak bir katkı ya da özellikle kullanıldığı yerler, kritik yerler var mıdır?
Yani şöyle, daha popüler ya da güncel bir örnek vermek gerekirse, örneğin insan duyularının yetersiz kaldığı, hani tanı konusunda yetersiz kaldığı ortamlarda işte makine öğrenmesi, yapay zekadan yararlanarak aslında onu hekime bir karar destek sistemi olarak sunabiliriz. Tedavi açısından bakacak olursak da mesela onkoloji ilaçlarının verilmesi çok önemli bir planlama, bir araştırma sonucu hastalara verilir. Ama bunu siz tıp bilişiminin bir uygulama aracılığıyla, geliştirilen bir uygulaması aracılığıyla yaparsanız daha kesinlikle daha düzgün tedavi edilmesi mümkün olabilir hastanın, ki öyle yapılıyor zaten.
Evet.
Ya da işte diyelim ki robotik cerrahiyle ulaşmanız mümkün olmayan bir yerden doğrudan müdahale edebilirsiniz. Buna benzer aslında o kadar çok uygulama alanı var ki hem tanı hem tedavi aşamalarında. Yani bu tıp döngüsü içerisinde çok birçok örnek sunulabilir.
Tamam.
Bizim çalışmamızda da aslında amaç oydu. Yani